Pazar gününden herkese merhaba. Ben Manolya. Crime Time Küçük Gri Hücrelerin bu bölümünde 2008 yazında Arizona'daki evinin banyosunda ölü bulunan Travis Alexander ve onu ölüme götüren çarpıcı hikayesinin detaylarından bahsediyor olacağım. Travis Alexander 28 Temmuz 1977 yılında Kaliforniya Riverside'da doğar. Fakat pek de güzel bir çocukluk geçirdiği söylenemez. Kardeşleriyle birlikte sadece makarna ve çürümüş yemeklerle beslenen Travis'in çocukluğu mutsuzluk ve yoksulluk içinde geçer. Ebeveynleri uyuşturucu bağımlısı olduğundan 10 yaşına basan Travis ve kardeşlerini Mormon inancını benimsemiş olan büyükanneleri Norma büyütür. Travis ileriki yıllarda bir blog yazmaya karar verir ve gönderilerinde gençlik yılları hakkında samimi yazılar paylaşır. Büyük annesinin kurtarıcısı olduğunu düşünen ve dindar bir Mormon olarak yetişen Travis, zamanının çoğunu kilisede geçirmeye başlar. Peki nedir bu Mormonluk? 1820'lerde Utah'ı merkez olarak seçen ve dini liderlerinin Joseph Smith olduğu bir tür inanıştır. Hristiyanların aksine baba, oğul, kutsal ruh anlayışını üç ayrı varlık olarak kabul edip tek tanrı inancını benimsemişlerdir. Sembolleri sağ eliyle trompet çalan melek Moroni'dir ve Tanrı'nın hala insanlarla iletişimde olduğuna inanırlar. Ayrıca Mormonların kafein, alkol, tütün ve evlilik dışı cinsel ilişkinin yasak olduğu kuralları da vardır. Mormon kilisesinde görevini başarıyla tamamlayan Travis, 2004 yılında bir pazarlama şirketinde çalışmak üzere Arizona'ya taşınır. Kısa sürede yıldızı parlar ve motivasyon konuşması yaptığı konferanslar düzenlemeye başlar. Arkadaş canlısı, eğlenceli ve yakışıklı bir genç haline gelen Travis'in artık başarılı bir kariyeri, güzel bir evi, arabası ve her şeyin yolunda gittiği bir hayatı vardır. 2008 yılının Haziran ayının başlarında Travis, Mimi adında hoşlandığı Mormon bir kadınla Meksika'nın Cancun kentinde bir şirket konferansına katılmayı planlıyordur. İş arkadaşları Cancun'a çoktan ulaşmıştır. Etkinlik planlaması tamamlanmış, çalışmaya başlamak üzere Travis'in gelmesi bekleniyordur. Ancak Travis, yönetmesi gereken bu önemli konferansı kaçırmış görünüyordur. Arkadaşları bunu oldukça garipser ve ona bir sesli mesaj bırakır. Fakat yanıt alamazlar. Travis'e ulaşamayan yalnızca iş arkadaşları değildir. Cancun seyahati için hazırlıklarını tamamlayan Mimi de Travis'e ulaşamıyordur. Arkadaşları ondan haber alamayalı tam 5 gün olmuştur. 9 Haziran 2008 tarihinde Mimi ve iki kişi daha Travis Alexander'ın evine gider. Kapıyı açan kimse olmaz fakat evden Travis'in köpeğine ait sesler geliyordur. Bir arkadaşları eve girmeleri için onlara garaj kodunu verir. İçeri giren grup önce yoğun bir kokuyla karşılaşır. Hemen üst katta bulunan yatak odasına çıkarlar ancak kapının kilitli olduğunu fark ederler. Tekrar alt kata inip Travis'in ev arkadaşlarından Zack Billings'in kapısını çalarlar. Zack kapıyı açar, film izlediği için onları duymadığını ve Travis'in Meksika'ya gittiğini söyler. Ve Mimi, hayır o Meksika'da değil, onunla Meksika'ya yarın gitmek üzere plan yapmıştık der. Zack yelek anahtarını alıp Travis'in odasının kapısını açar. İçeri girdiklerinde halının üzerinde bir kan birikintisiyle karşılaşırlar. Koridordan banyoya doğru devam ederken zeminin neredeyse tamamının kanla kaplı olduğu korkunç bir görüntü vardır. Sonunda Travis'i duş kabininde kanlar içinde yatarken bulurlar. Arkadaşları dehşete düşmüş haldedir ve hemen 911'e haber verirler. Dedektifler olay yerine ulaştığında burada büyük bir mücadele olduğunu, kişisel bir mesele sonucu onu tanıyan birinin Travis'in ölmesini istediğini, hatta öldüğünden emin olmak için onu bu hale getirdiğini düşünür. Çünkü Travis 27 yerinden bıçaklanmış, boğazı kulaktan kulağa kesilmiş ve başından vurulmuş haldedir. Yetkililer yapılan ilk incelemede el ve ayakları morarmış olan ve bedeninde katılaşma başlayan Travis'in günler önce öldüğünü belirler. Fiziksel delil bulmak için ev içinde araştırma yapmaya başlayan polisler, Travis'in yatak odasının dışında kanlı bir el izi, sadece onun kullandığı banyonun zemininde ve duvarlarında uzun saçlar ve yerde 25 kalibrelik bir mermi kovanı bulur. Travis'in yatak çarşafı çıkarılmış, sanki Travis de duşa sokulup temizlenmek istenmiş gibi görünüyordur. Dedektifler bu sırada çamaşır odasında havlularla beraber makineye atılmış Travis'e ait bir fotoğraf makinesi bulur. Hafıza kartındaki görüntüler kurtarılmayı beklediği sırada gözler ev arkadaşlarına çevrilir. Polisler eve zorla girilmediğini ya da hırsızlık olmadığını belirledikten hemen sonra Travis'in ev arkadaşlarını sorgulamaya başlar. Bir hafta boyunca bir cesetle aynı evde yaşayıp bir şey fark etmemiş olmaları şüphe çekicidir. Fakat onlar yalnız yaşayan bekar erkekler olduklarını, evden bazen bulaşıkların birikmesinden dolayı koku oluşabildiğini ve buna alıştıklarından bahseder. Travis'in cesedinin bulunmasından birkaç saat sonra Jodi Arias isminde bir kadın polisi arayarak olay hakkında sorular sorar ve 2007 yılında başlayan ilişkileri hakkında bazı bilgiler paylaşır. Travis'e olanları yeni duyduğunu, 6 aylık ilişkileri sonrası ayrılıp dost kalmaya karar verdiklerini ve onu en son Arizona'dan Kaliforniya'ya taşınmadan önce gördüğünü söyler. Hatta Travis'in anma töreni için Arizona'ya gittiğinde polis tarafından parmak izinin alınmasını da kabul eder. Bu sırada Travis'in arkadaşları DNA örneği ve parmak izi için polis merkezine çağrılır. Ve orada bunu Travis'e kimin yaptığından emin olduklarını ve o kişinin Jodi Arias'tan başkası olamayacağını söylerler. Jodi'nin anlattığına göre ilişkinin bitmesini isteyen taraf kendisidir. Fakat Travis'in çevresi bu durumun tam tersi olduğunu iddia eder. Başlangıçta Jodi ile Travis'in birlikteliğinden çok etkilendiklerini ama zamanla bunun aşk ve nefret arasında gidip gelen dengesiz bir ilişkiye dönüştüğünü fark ederler. Polisler verilen bilgiler doğrultusunda ilişkilerinin başlangıcını incelemeye başlar. 2006 yılında kendisinden yaşça büyük bir erkek arkadaşıyla Güney Kaliforniya'da yaşayan Jodi'nin maddi sorunları vardır. İş bulabilmek için çeşitli pazarlama şirketlerinde fırsat aramaya başlar. Eylül 2006'da Las Vegas'taki Travis'in motivasyon konuşmaları yaptığı şirket toplantısına katılmaya karar verir. 26 yaşında, sarışın, fotoğrafçılığa ilgi duyan ve oldukça etkileyici bir kadın olan Jodi ile dindar bir Mormon olan 29 yaşındaki Travis arasında tanıştıkları ilk andan itibaren müthiş bir çekim olur. Ertesi sabah Travis arkadaşlarına evlenmek istediği kadını sonunda bulduğunu söyler. Travis Jodi'yi yalnızca yöneticilerin katıldığı şirketin resmi bir yemeğine bile davet edecektir. Jodi'yi çok tatlı ve sevimli bulan, yemek boyunca birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuştuklarından etkilendiklerini belirten arkadaşları, flörtlerinin başlangıcından itibaren Jodi ve Travis'in güçlü bir kimyaya sahip olduklarını söyler. Travis ilişki konusunda heyecanlıdır. Jodi ise onun komik biri olmasından ve değerli hissettirmesinden oldukça etkilenir. Birlikte maceralara atılıp çok eğlenen çift, farklı eyaletlerde yaşamalarına rağmen birkaç ay boyunca uzun mesafeli bir ilişki sürdürürler. Travis ve Jodi birbirlerini daha sık görebilmek için iş seyahatlerine birlikte katılmaya başlar. Sonunda Jodi 4 yıllık ilişkisini sonlandırır ve yeni aşkını sosyal medyada bir fotoğraf paylaşarak belgeler. Travis ise arkadaşlarına Jodi'ye ne kadar değer verdiğini açıklayan e-postalar gönderiyordur. Bunlardan birinde ona sonsuza dek hayatımın bir parçası olarak sahip olacağım için ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. O harika biri. Benim için Jodi'yi eş olarak kazanmak, lotoyu kazanmakla eşdeğer yazıyordur. Bununla birlikte bu çiçek açan romantizmde bazı sorunlar vardır. Travis inancına derinden bağlı biridir. Oysa Jodi Mormon değildir. İkili arkadaşlarının haberi olmadan evlilik öncesi seks yapıyordur ve Mormon inancının en önemli ilkelerinden birini çiğnemişlerdir. Utah Üniversitesi'nde dini çalışmalar profesörü olan Colin McDonald, Mormonlar için evlilik sınırları dışında seks ve cinsel aktivitenin yasak olduğunu şöyle açıklar. İffet yasası temel olarak vücudunuzun kutsal bir alan olduğunu söylüyor. Vücudunuzsa size Tanrı tarafından verildi. Bu sadece sizin değil ve ona saygı göstermelisiniz. Dinine sadık olmanın Travis için inanılmaz derecede önemli olduğu ve ilişkileri hakkında hissettiği suçluluk duygusu ona giderek ağırlık vermeye başlayacaktır. Travis'in arkadaşlarından Dave, kilisede her zaman inanılmaz derecede güçlü olan Travis için Jodi ile tanıştıktan sonra Mormon inancıyla savaşıp kız arkadaşıyla ahlak mücadelesi verdiğini söyler. Travis, Jodi'nin evine misyonerler gönderir. Onunla kutsal yazılardan alıntılar yaparak Mormon kitabı hakkında konuşmalar yaparlar. Tanışmalarından yalnızca 2 ay sonra Jodi Mormonluğa geçer ve kilisede vaftiz edilir. Her ikisi de kilisenin gözünde günah işlemeye devam ediyordur. Travis, bakire, saf bir Mormon kızla evlenmek zorundadır. Ve Judy ile hala seks yapmaya devam ettikleri için evlilik potansiyelini yok etmeye başlamışlardır. Travis'in arkadaşları Judy'nin rahatsız edici ve tuhaf davranışlarını fark etmeye başlar. Bir gece yakın arkadaşlar olarak toplandıkları bir sohbet sırasında Judy Travis'in kucağına oturmuş ve boynunu öpmeye başlamıştır. Travis onu uyarsa da Judy pek dinlemiyor gibi görünür. Aynı zamanda Travis'in başka kadınlarla konuşmasından hoşlanmaz ve davetlerde yalnızca onun yanında oturmasını ister. İlk başlarda bu sahiplenici bir davranış olarak nitelendirilse de arkadaşları onu tanımaya başladıkça giderek daha fazla korkmaya başlayacaklardır. Çünkü Judy onu banyoya giderken bile takip ediyor, kulağını yaslayarak kapılarını dinliyor, hatta Travis'in cep telefonu, e-postalarını ve sosyal medya hesaplarını da kontrol ediyordur. Arkadaşları endişeleri hakkında Travis'le konuşup, Judy'nin takıntılı belirtileri konusunda uyarmış olsalar da Travis onun tatlı ve iyi biri olduğunu, ondan gerçekten hoşlandığını söyler. Judy bir şeylerin ters gittiğine dair işaretler vermeye devam ediyordur. Tartıştıkları bir günün sonunda Judy gizlice Travis'in evine girmiş ve onu çıplak bir şekilde yatağında beklemiştir. Ona karşı koymak zor olsa da Travis 5 ay sonunda ayrılmaya karar vermiş ve "Hayatımı ondan geri alıyorum. Sanki bu yepyeni bir başlangıç. O sonunda gitti." diye heyecanla arkadaşlarına haber verir. Judy ayrıldıktan sonra Travis'e uzun süre ulaşamaz. Rahatsız edici tavırlarına kaldığı yerden devam ediyordur. Bu kez de köpek kapısından içeri girmeye karar verir. Travis buna her ne kadar sinirlenmiş olsa da geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada Travis kilisede eski saygınlığını kazanmaya çalışıyordur. Başka bir kadınla görüşmeye başlar. Judy ise 2008 yılının Nisan ayında çocukluğunu geçirdiği Kaliforniya'ya dönmüş, büyük annesiyle birlikte yaşayıp yeni bir hayata başlamak istediğini söylemiştir. Fakat yeni ilişkiyi duyan Judy, Arizona'ya tekrar döner, Travis'in arabasının lastiklerini keserek yeni sevgilisinin de evde olabileceği düşüncesiyle aniden ortaya çıkarak kapısını yumruklamaya başlar. Travis tüm bu olanlara rağmen hala Judy ile iletişim halindedir ve birbirlerine müstehcen mesajlar göndermeye devam ediyorlardır. Dedektifler bu işi nasıl çözeceklerini bilemez haldedir. Travis'in arkadaşları Judy'yi işaret ederken o Travis'i Nisan'dan beri görmediğini iddia ediyordur. Polisler cinayetten önce ve sonra onun nerede olduğunu belirlemeye çalışır. Judy polis sorgusunda Travis'in öldürüldüğü gün nerede olduğuna dair açıklamalar yapar. Oldukça sakin olduğu gözlenen Judy, şirket toplantısına katılmak ve yeni erkek arkadaşıyla buluşmak için 5 Haziran'da Utah'ta olduğunu söyler. Polisler hemen bu kişiye ulaşır. O, Judy'de herhangi bir dikkat çekici durum olmadığını, yalnızca sarı saçlarını koyu renge boyadığını fark ettiğini söyler. Ellerinde bir takım kesikler gördüğünü ama Judy bunların barmenlik yaparken oluştuğunu söylediğinden ciddi bir durum olmadığını belirtir. Sonunda olaya dair kritik bir delile ulaşan polisler 4 Haziran 2008 tarihli ve içinde Judy ile Travis'in müstehcen pozlar verdiği görüntüleri kurtarmayı başarmışlardır. Travis'in hayatta olan son fotoğrafı duştaki görüntüsüdür ve saat sabaha karşı 5'te çekildiği belirlenir. Sondaki poz ise kazara çekilmiş olduğu düşünülen Travis'in kanlar içindeki görüntüsüdür. Dedektifler Travis'in kesin ölüm zamanını belirlemek için fotoğraflardaki zaman göstergelerini kullanırlar. Dedektifler ayrıca koridorda bulunan kanlı el izinin Judy ve Travis'in DNA'sının bir karışımı olduğu sonucuna ulaşır. Polis artık cinayetin baş şüphelisi olan Judy Arias'ın peşindedir. Tüm kanıtlar onu göstermektedir. Sorgu odasında oldukça duygusal ve kırılgan bir halde polisin sorularını yanıtlayan Judy'nin Kaliforniya ve Utah arasındaki yolculuğunda 18 saatlik bir bilinmezlik olduğu ortaya çıkar. Ve o bunu bir türlü açıklayamaz. Kurtarılan kameradaki çıplak görüntülerin kendisine ait olmadığını ve kanlar içindeki Travis'i taşıyan kişinin de kendisi olmadığını iddia eder. Sağlam bir dava dosyası oluşturan polisler Judy'den artık itiraf gelmesini bekliyordur. Birinci derece cinayetle suçlanan Judy'nin polis merkezinde fotoğrafı çekilmesi gerekir. Ancak Judy makyajını düzeltmek istediğini söyler. Polisler buna çok şaşırır ve böyle bir taleple ilk kez karşılaştıklarını belirtir. Sorgu odasında bir süre yalnız bırakılan Jody, birdenbire duvara yaslanıp amuda kalkar ve ardından şarkı söylemeye başlar. Sorgu sırasında gösterdiği duygusal reaksiyonlar yerini şok eden tavırlara bırakmıştır. Fotoğrafı çekilmeden hemen önce saçının nasıl göründüğünü sorar ve gülümseyerek poz verir. Jody'nin soruşturma boyuncaki tuhaf davranışları, uzmanların ona travma sonrası stres bozukluğu ve sınırda kişilik bozukluğu teşhisi koymasına neden olur. Ertesi gün sorgulama devam eder. Cinayetin işlendiği gün Travis'in evinde olduğunu kabul eden Jody'den yeni bir senaryo gelir. Jody eve saat 3'te geldiğini, birlikte uyuduklarını ve seviştiklerini iddia eder. Daha sonra duşta onun fotoğraflarını çektiği sırada Travis'i öldürmeye kararlı, maskeli, biri erkek, diğeri kadın olan iki kişi tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eder. Bu maskeli davetsiz misafirlerden birinin kendisine gitmesi konusunda uyardığını ve olaydan herhangi birine bahsetmesi halinde ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyler. 15 Temmuz 2008'de Jody Arias tutuklanmıştır. Polisler Jody'nin anne ve babasıyla yaptığı görüşmede orta üst sınıf bir ailede mutlu bir çocukluk geçirdiğini, okula başladığında isyankar tavırlar gösterdiğini ve 8. sınıfta uyuşturucu yetiştirdiğini öğrenen ailesiyle tartışarak evi terk ettiğini öğrenir. Kısaca Jody'nin ailesiyle ilişkileri iyi değildir ve gençliğini büyükannesinin evinde geçirmiştir. 9 Temmuz 2008'de 1. derece cinayet suçlamasıyla tutuklanan Jody, 11 Eylül 2008'de suçsuz olduğunu iddia eder. Savcılığın Jody için ölüm cezası istediği duruşma Ocak 2013'te başlar. Jody sonunda 6 Şubat'ta Travis'i nefsi müdafaa için öldürdüğünü itiraf eder ve buna Travis'in ilişkileri sırasında tacizde bulunmasının neden olduğunu belirtir. 8 Mayıs 2013'te Jody 1. derecede cinayetten suçlu bulunur. Fakat jüri üyeleri cinayetin kasıtlı olup olmadığı konusunda fikir birliğine varamaz. 16 Mayıs 2013'te jüri üyelerinin Jody Arias'ın ölüm cezasına mı yoksa ömür boyu hapis cezasına mı çarptırılacağına karar vermesi gereken yargılamanın ceza aşaması başlamak üzeredir. 21 Mayıs'ta Jody suçlu bulunduktan kısa bir süre sonra intihar nöbetine ek olarak aylar önce ölüm cezası istemesine rağmen ömür boyu hapis cezası için yalvarmaya başlamıştır. 23 Mayıs'ta jüri oy birliğiyle karara varamadıklarını açıklar. Bu korkunç cinayet, Travis'in arkadaşları ve ailesi için yeterince şok ediciyken yargılanmayı bekleyen Jody ve davadan çıkan tuhaf ayrıntılar hikayeyi yıllarca gündemde tutacaktır. Tanık kürsüsüne çıkan Jody, Travis'i öldürdüğüne tanıklık eder. Ancak son olarak onu bir çocuğun fotoğrafına bakarak mastürbasyon yaparken bulduğunu iddia eder. Bir dizi medya kuruluşunda gece gündüz haber olan bu dava, aynı zamanda adalet sistemine olan inancın sorgulanmaya başlamasına neden olacaktır. Travis'in geçmişteki hayatında kendisine veya herhangi birine fiziksel olarak tacizde bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulunamaz. Bu iddiaların hiçbiri kanıtlanamaz. Polis, Travis'in evinin hiçbir yerinde çocuk pornografisi ile ilgili bir delile rastlamaz. Jody ve avukatları savcılığın suistimalleri olduğunu, birçok uygunsuzluk belirlediklerini iddia ederek bu mahkumiyete itiraz etmeye başlar. Mahkeme iddiaları reddeder ve Jody'nin adil yargılandığını söyler. Ayrıca savunma makamı Jody ve Travis arasında geçen pornografik ses kayıtları ve mesajları da dosyaya ekler. Duruşma sırasında savcı yeni bir bilgiye ulaştığını açıklar. Jody'nin büyükanne ve büyük babasının yaşadığı Kaliforniya'daki evi Mayıs 2008'de soyulmuştur. Savcılar Jody'nin hırsızlığı kendisinin düzenlediğini ve Travis'i öldürmek için çaldığı silahı kullandığını iddia eder. Kayıp olan silah ve Travis'in çakağına isabet eden silah 25 kalibreliktir. Ayrıca Travis'in 4 Haziran'daki ölümü ile 9 Haziran'daki cesedinin bulunması arasındaki sürede Jody'nin Travis'in telefonuna defalarca mesaj bıraktığı ortaya çıkar. Bunu kendini suç mahallinden uzaklaştırmak ve Travis'in iyiliği konusunda endişeli görünmek için yaptığı düşünülür. Savcılar nihayet Jody'nin Travis'e karşı böyle bir öfkenin peşine düşmesine neyin sebep olduğunu şekillendirmeye başlar. Jody ve Travis sağlıklı bir ilişkiye sahip değillerdi. Bu yüzden ayrılmaya karar verdiler. Artık birlikte olmasalar da bir süre cinsel ilişkilerini sürdürdüler ve telefonda seks yapmaya devam ettiler. Jodie, Travis'in yalnızca kendisine ait olmasını istiyordu. Onun başka bir kadınla seyahate çıkacağını öğrendi ve Jodie'yi çileden çıkaran da tam olarak buydu. Jodie cinayeti planlamıştı. Telefonunu karıştırmak için Travis'in duşa girmesini bekledi. Başka bir kadından mesajlar buldu. Banyoya gitti ve onu öldürmeden önce Travis'in fotoğraflarını çekti. Daha sonra öfkeyle onu bıçaklamaya başladı. Ardından onu silahla alnından vurdu ve öldüğünden emin olmak için de boğazını kesti. Delilleri yok etmek için kamerayı çamaşır makinesine, bıçağıysa bulaşık makinesine atıp yıkadı. Cinayet silahı hiçbir zaman bulunamadı. Jodie'nin duruşması 18 günlük tanıklığı da dahil olmak üzere yaklaşık 5 ay sürdü. Jodie yargılanmayı beklerken 4 yıldan fazla hapiste kalmıştır. Ocak 2013'te ölüm cezası davası başlar. Hüküm aşamasında bir yargıç, iki jürinin onu ölüme mahkum edip etmeme konusunda anlaşamaması üzerine Jodie'yi şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum eder. Jodie Arias, eski erkek arkadaşı Travis Alexander'ı öldürdüğü için 2013'te suçlu bulunup 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan sonra herkesin bildiği bir isim haline gelir. Jodie Arias'ın eski bir hücre arkadaşı olan Tracy Brown, 2018 yılında verdiği röportajı sırasında Jodie'nin hücresinde sessiz bir anda Travis'i öldürdüğünü itiraf ettiğini, ancak amaçladığı hedefi tam olarak gerçekleştiremediğini, oraya diğer kadını bulmayı ve onun yerini aldığı için onu öldürmeyi umarak gittiğini söyledi. Hayallerindeki kızla tanıştığını, böylesine tutkuyla başlayan bir aşkın acımasız ve ani bir sonla biteceğini düşünemeyen Travis'in cinayeti ve davayla ilgili ayrıntılar gerçekten akıllara durgunluk verici. Hatırlarsanız Andrew Begbie cinayetinde de böyle takıntılı bir Shirley'miz vardı. Bu hafta bu takıntılı kişiliklerle ilgili tam da bir parlament sinema kulübü klasiği olan Fatal Attraction, yani Öldüren Cazibe ve 70'li yıllarda Clint Eastwood'un yönetmenliğini yapıp aynı zamanda rol aldığı Play Misty For Me, Ölümün Sesi adındaki iki muhteşem film önerim olacak. Tabii bunlara değinip neredeyse bu filmlerin birebir kopyası olan Perihan Savaş'ın gerçek kesit kariyerinde etkili olduğunu düşündüğüm 88 yapımı Sapık Kadın filminden bahsetmemek olmaz. Sahneleri gördüğümde ne yazık ki çocukluğumda izlemiş olduğumu hatırladım. Zihnimdeki çöp kutusu klasöründen onu yeniden çağırmak pek hoş olmadı tabii. Bu filmleri ve detayları Küçük Biri Hücreler Instagram hesabım üzerinden sizinle paylaşıyor olacağım. Bitirmeden değinmek istediğim bir konu daha var. Biliyorsunuz ki son günlerde tüm dünyanın yakından takip ettiği ve hepimizi ilgilendiren bir savaş söz konusu. Bu duruma çok üzülmekle birlikte ne yazık ki insan çaresiz de hissedebiliyor. Yıllar önce savaşın o soğuk tokatını yüzümüze çarpan, ismi 10 Minutes, yani 10 dakika olan bir kısa film izlemiştim. Vaktiniz olduğunda mutlaka bunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü evrensel bir mesajın 10 dakika gibi kısa bir sürede nasıl verilebildiğini sizin de görmenizi istiyorum. Ve yayını önemli bir alıntıyla bitiriyorum. Tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip burası benimdir diyen ve buna inanacak kadar saf olan insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun ilk kurucusu oldu. O zaman biri çıkıp çitleri söküp atacak ya da hendeyi dolduracak. Sonra da insanlara sakın dinlemeyin bu sahtekarı. Meyveler herkesindir. Toprak hiç kimsenin değildir ve bunu unutursanız mahvolursunuz diye haykırsaydı, İşte o adam insan türünü nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden kurtaracaktı. Jean-Jacques Rousseau. Önümüzdeki pazar yeni bir kriminal hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.